Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, kültürümüze, irfanımız gözüyle baktığımız kelimelerin, kavramların sayısı her geçen gün, her geçen programda giderek artmakta. Bugün geçen programdaki kelime ve kavramlardan yarım bıraktıklarımıza değinmiş olacağız. Siyonizm, antisemitizm belki konularına bugün değinmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi huzurlarımızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sabah olun.
Bir önceki programda değinmiştik ama programın belki vakit konusunda belki sıkıntı yaşadığımız için bitirmek durumunda kalmıştık.
Evet.
Büyük sürgünlerden bahsetmiştiniz. Ondan sonra Yahudilerin şehirlilik hayatından bahsetmiş oldunuz ve şimdi aslında dünyaya yayılmalarına belki değinmiş olacağız. Bir de belki vaktimiz kalırsa dünyaya yayıldılar ama dünyada siyasi olarak belki ekonomik olarak bu kadar çok hakimiyet kurmalarının ve bu kadar çok baskın kültürde olmalarının veya herkesin bu kadar çok onlardan çekinmesinin nedenlerine de değiniriz diye düşünüyorum.
Evet, yine perspektifi çok geniş tuttun. 2 saatlik bir konuşma.
Evet.
Şöyle yapalım. Günümüzden yani son 100-150 yılı konuşalım.
Tamam.
Çünkü çok tarihe geçtik mi şey yapamıyoruz.
Evet.
Şimdi bir şöyle bakabiliriz. Bir Fransız İhtilali öncesi ve sonrası var. Malum Avrupa'daki iki büyük değişim var. Avrupa'yı yani Batı toplumunu bugüne getiren iki tane ana hikaye var.
Evet.
Hikayenin bir tanesi Rönesans. İkincisi de Fransız Devrimi. Sosyalizm o da Avrupa'dan çıkmıştır malum. Hı hı. Ama o onların peşinden gelen bir şey. Hani üç de diyebilirsin ama bir de tam Doğu Avrupa'da kaldı sosyalizm. Batı Avrupa'ya geçemedi. Yani kalıcı bir şey değil. 70-80 sene yaşandı bitti. Bu arada sosyalizm de yine Yahudi aklının ürettiği bir şeydir. Şimdi tabii Yahudi tarihin Yahudi gözüyle baktığınızda acıklı. Bir de ben genellikle programda bir konu hakkında konuşurken şuna dikkat ediyorum. Yani o konunun muhatabı beni dinlediğinde veya ben onunla karşı karşıya geldiğimde söylediklerimden dolayı utanacak veya durumu toparlamaya çalışacak bir noktaya geliyor muyum, gelmiyor muyum? Yani çünkü o zaman siz bir şey empoze etmiş oluyorsunuz. Ama karşınıza bir Yahudi geldiğinde mesela Yahudi konuşuyorsunuz. Veya milliyetçilik konuşuyorsunuz. İşte Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği vesaire gibi. Veya herhangi bir tarikatla ilgili konuşuyorsunuz. O tarikata mensup biri geldi, karşınıza geldiğiniz aynı şeyleri söyleyebiliyorsanız konuştuklarınız değerli. Ama insanların yüzüne söyleyemediğinizi arkasından konuşmak bir propaganda oluyor.
Empoze oluyor. Doğru.
Empoze oluyor. Evet. Çünkü o bir iddiadır. İddianızı herkese söyleyebilirsiniz. Eğer iddianız doğru ve güçlüyse. Şimdi bir kere dünya Yahudi toplumunu tam tanımıyor. Ana sorun nokta burası. Müslümanlar ve Türk toplumu da Türkiye'de yaşayanlar da tam tanımıyorlar. Genellikle bunları böyle yekpare büyük bir blok olarak tanıyorlar. Ve hepsi birbiriyle irtibatlı böyle yani fikren irtibatlı. Her biri bir ana yapının gizli elemanları gibi böyle bir komple teorisi de üretiliyor. Yahudiler kendi işlerinde çok kavga etmişlerdir. Ama dünyada antisemitizmin tarihi çok kadim eski olduğu için bir şekilde farklı fikirlerde de olsalar Yahudiler ortak azınlık aklının getirdiği bir ortak hareketlilik var. Şimdi Türkiye'de çok bilinen bir konu vardır. Dönmeler, eski tabirle avdetiler, daha modern tabirle sabataistler.
Evet.
Sabatay Zevi isimli bir Yahudi din adamının, fikir adamının ortaya koyduğu fikirler çerçevesinde gelişen bir akım. Peki bu akımdan en çok kim şikayetçi?
Yahudiler mi?
Yahudiler şikayetçi. Yahudiler devlete yani başkente, payitahta baskı yapıyorlar. Böyle bir adam çıktı. Bu bizim dinimizi ifsad ediyor. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapın diye. Yani Sabatay Zevi ile ilk kavga Yahudiler Müslüman bir devletin yönetimine kendi işlerinden çıkan bir adamı
şikayet ediyorlar.
Niye? İşte bozuk fikirleri var vesaire diye. Çünkü Osmanlı Devleti halkın refah içinde yaşaması için kendi dini meselelerini de çözemedikleri takdirde müdahale eden bir devlet.
Evet. Üst mahkeme gibi neredeyse.
Üst mahkeme gibi. Yani Katolik olsun, Ortodoks olsun veya alttaki yapılar olsun. Tabii ki en nihayetinde bir devlettir, kendi bekasını düşünür. Sabahat Ezevi'nin yargılanmasını da Müslüman şey yapıyor çünkü peygamberlik iddiası var. Ama aynı mahkemeye hahamlar da geliyorlar. Sabahat'a muhalif olarak geliyorlar. Şimdi özellikle Fransız devriminden sonra Yahudilerin Batı toplumundaki legalleşmesi güçleniyor.
Evet.
Güçlendikçe de bunlar zaten şehirlerde yaşadıkları için bilimle çok iç içeler ve paraları da var. Parayı da hızlıca tedavüle sokuyorlar, sisteme soktuklarında. Ondan sonra dünyada gerçekten ekonomik olarak ve ilmi olarak, fikri olarak güçlü bir hakimiyetleri başlıyor. Çünkü onun öncesi mesela Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam askere alınma vesaire gibi bir sürü konudan muaflar yapmıyorlar onlara. Alt sınıfta gördükleri için. Şöyle ama hem alt sınıfta görüyorlar hem işte doktorluktu, kuyumculuktu vesaire bir sürü alanda da bunlar var. Hem onlarla bir içişelik var hem de bir muhaliflik var. Esasında söylediğim gibi antisemitizmin vakaya, olaya dönüşme tarafı hep Hristiyan dünyada olmuştur.
Evet.
Veya diğer başka toplumlarda, paganik toplumlarda olmuştur.
İslam dünyası hariç.
İslam dünyasında ciddi manada Yahudilere yönelik toplu, organize bir nefret, bir düşmanlık, bir mücadele, öldürme vesaire olmamıştır. Çok az olmuştur. Yani evet. Olmuştur muhakkak da. Sonuçta insan meselesi bu. Ama çok ciddi bir şeyde olmamıştır.
Bugün onların bakmış olduğu antisemitizm hassasiyeti, sahip oldukları antisemitizm hassasiyeti, geçmişte yapmış oldukları zulümlerden dolayı. Yani en ufak bir şeye, tamam bir dakika aman dikkatli olun, bir antisemitizm demelerinin nedeni aslında geçmişte yapmış oldukları günahlarını bir nebze telafi etmek.
Evet. Geçen de anlattık, hani protestanlık bir rahatlama getiriyor onlara. Hı hı. Ama esas rahatlamayı Fransız devriminden sonra. Evet. Zaten protestanlığın yayılmasıyla Fransız devrimi arası da çok fazla değil. Yani herhalde evet. 200 yıl diye hatırlıyorum. Özellikle Amerika. Çünkü Amerika'ya göç edildiğinde orada yeni bir düzen kuruluyor. Orada artık din vesaire şu bu filan çok da ayrıştırıcı bir mesele değil. Çünkü uçsuz bucaksız bir topraklar var ve bu uçsuz bucaksız topraklarda siz yeni bir hayat kuruyorsunuz. Tabii günümüze gelince de Siyonizm meselesi var. Yani 1800'lerin ikinci yarısı.
Evet.
Yahudilerin yurdu olsun meselesi. Yani bu Yahudilerin de bir yurdu olsun. Çünkü ulus devlet fikri gelmiş. Dünyada her milletin bir şeyi olsun. Ve bu ulus devlet bütün sistemi yaprak gibi sallamaya başlamış hanedanlıkları. Buradan da Yahudilerin bir toprağı olsun meselesi geliyor. Siyonizmle Semitizmi, Museviliği hep karıştırıyorlar. Yani kıymetli dostlar, arkadaşlar, Musevilik, Siyonizm aynı şeyler değiller. Veya Siyonizm, Museviliğin içinden çıkmış, daha dindar, daha radikal bir görüş değil. Yahudilik içerisinde, yani Yahudi etnisitesi, etnik ırkı içerisinde dini daha kenara iten, Batı aydınlanmasından çok fazla etkilenmiş, Yahudilere ait bir düzen oluşturma gayreti, bir devleti kurma fikri bu Siyonizmi oluşturmuştur. Ana fikri budur. Daha nasıl diyelim, milliyetçi sağ gibi. Ama içinde de böyle direkt dine karşı değil ama gündemlerinde din yok.
Daha çok siyasetle iç içerler o zaman.
Siyaset ve bir devlet kurma işinden geliyor o şey. Tabii şöyle bir şey var. Hep söylüyorum yani Yahudilikte etnikle din bir araya girmiş ve Yahudi olunmaz doğulur. Şu an mesela Batı'daki İsrail aleyhine yapılan yürüyüşlerin içerisinde ciddi Yahudiler var. Biliyorsun New York metrosunu kapattılar.
Evet.
İşte cease fire now diye bağırarak, yani hemen ateşkes diye şey yaparak. Çünkü bunun dünyada antisemitizmi patlattığını, zaten bıkmış adamlar, antisemitizmi patlattığını görüyorlar. Ve İsrail'deki o karışık yapının da, İsrail'deki Yahudi katmanları var. Şimdi bunları çok az kimse biliyor.
Evet.
Sanki İsrail'deki herkes
yekpare,
bütün Filistinlileri bir sabah kalkalım keselim atalım fikrinde zannediliyor. Kendi içlerinde de bir sürü kavgalar var. İşte Haaretz gazetesi muhaliftir. Bir sürü konuyu o açıkladı. Yani adeta mevcut hükümetin ipliğini pazara çıkardı. Müslümanlar yapamadığını Haaretz yaptı. Yani bu dedi bir katliam diyor adam şimdi.
Evet.
Evet, biz bu topraklarda bu devlet bir şekilde kuruldu ve bu topraklarda yaşayacaksak biz Araplarla oturacağız, anlaşacağız. Öyle veya böyle. Yani sen kazandın, ben kadar fark etmez. Ne demişler? En kötü barış en haklı savaştan iyidir.
Ya bugün çocuğunu öldürdüğünüz bir baba veya babasını öldürdüğünüz bir çocuğun kini 20 yıl, 30 yıl, belki 40 yıl sürecek. Belki onlar da şunu diyorlar, bu savaşı bugün kazandığımızı zannedebiliriz ama 30 yıl sonraki çocuklar tekrar bize düşman olacaklar. Bu konuda barış istiyorlar, onlar da barış istiyorlar.
Ya tabii şöyle bir şey var, mesela bir Lübnan var. Lübnan'da 1 milyon Filistinli var.
Evet.
Ve çoğu kötü şartlarda yaşıyorlar. Şimdi orada doğan çocuk geriye dönüp baktığında ben niye bu şartlarda yaşıyorum diye sorguladığında
sebebini öğrendiğinde.
Çünkü Filistinliyim, İsrail beni sürdü.
Bu kadar.
Hatta yetmedi 70'lerde o Sabra ve Şatilla katliamları. Hatta gelip Lübnan'da beni öldürdü diye bir ruhla yetişiyor. Şimdi böyle bir kafayla, ruhla yetişen insanlardan, çocuklardan bir makulat bekleyemez. Bu adam behemahal İsrail ile savaşmak üzeredir.
Önünde sonunda kendi toprağına dönmek isteyecektir.
Onun için İsrail'deki sağ ve aşırı sağ da ben bu işi güçle çözerim. Amerika benim arkamda, Batı dünyası da öyle veya böyle arkamda. Güç var, para var. Ben bu işi döve döve öldüre öldüre ben bu işi çözerim kafasında. Yani burası bana ait, buradan gitsinler diyor.
Günü kurtarma derdinde bir nebze.
Yok, günü kurtarma değil, tamamen bu kafada.
Evet, ama muhalefet de bir an önce gitmesini istiyor ya. Şu an mevcut hükümetin bir an önce gitmesini istiyor.
Çünkü mevcut hükümette aşırı sağ da var. Yani evet, Netanyahu da esasında sertlik yanlısı bir adam. Ama daha sertleri de var. İşte o herkesin karıştırdığı bir konu, onu da söyleyelim. Amelikler diye bir topluluk var. Yahudileri çok eziyet eden sürgünde vesaire şeyde. Bunlarla ilgili Tevrat'ta bunları kastederek, hani kökünü kurutun tabiri caizse, o manaya gelecek Tevrat'ın ayetleri var. Hayvanlarına varıncaya kadar hepsini öldürün gibi. İşte mesela kimi diyor ki, o işte burası Yahudi toprağıdır. Tanrı bu toprakları bize verdi. Bizim bu topraklarda olmamızı muhalefet eden herkes o Amalek topluluğu gibidir, ölmelidir gibi. Aşırı sağcıların böyle bir bakışı var. Tabii aşırı sağcılar ne kadar dindar, o da ayrı bir
tartışılır.
Çünkü çok iç içe girmiş bir ilişki. Mesela Türk Musevilerini İsrailler çok tutmazlar. Çünkü bunlar gevşektir. Bunlar Türkleşmiş, Müslümanlaşmış. Yahudikleri sözdedir diye çok da şey yapmazlar. Resmi görüş olarak değil. Halk nezdinde ya bunlar gevşek adamlar gibi bakarlar bir taraftan. Ama bir taraftan da Türklere daha yakınlardır hep Yahudiler. Çünkü demin konuştuğumuz gibi bizlerle birlikte yaşarken zulüm görmemişler.
Evet, veya zulümlerden bize sığınmışlar. Sığınılacak bir limon olarak da görmüşler.
Şimdi mesela bir sürü dini kitaplara, mekanlara bak. Davut Yıldızı vardır bizde. Yani niye? Şimdi 1500-1600'lü yıllarda Osmanlı bir Yahudi diye bir gündemi yok.
Evet.
Belki Avrupa'nın kendi içinde var ama hepsi benim diyor. Bütün peygamberler bana ait.
Bizim o rahatlığımız var.
Evet. Yani onların ana kutsallarıyla bir kavga etmiyorsun. Kutsal kitabınla ilgili de kardeşim, bu tarif edilmiş bir hak üzere geldi. Ancak sonra değiştirildi. Delilleri de bunlar diye bir sıralıyoruz ama peygamberlerin hepsini hak olarak kabul ediyoruz.
Tabii ki Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman.
Şimdi geçen Kudüs'e giderken bizim uçakta böyle bir Türkiye'de yaşayan bir Yahudi aileyle şey yaptık. Zaman zaman gelip gidiyorlarmış. İşte dedik ki, bak işte bizim oğlanın adı Musa dedik. Aa, gerçekten Musa mı diyor. Şimdi
şaşırıyor.
Şaşırıyor yani, çünkü mesela onda da İslam'la ilgili bilgi sorunu var. Niye? Çünkü gergin toplum, gerginleşmiş. Şey yapmıyor, hiç o topa girmiyor.
Evet.
Yani bu adam ne? İddiası ne? Benimle ilişkisi ne? Kimse bakmıyor. İşte bizdeki de gerçekten böyle bir kavramları birbirine karıştırma
maalesef
var.
Maalesef karıştırılıyor.
Doğru kavramları koyarsanız güçlü muhalefet edersiniz.
Evet.
Bugün herkes Siyonizme muhalefet edebilir. Çünkü mal sahibini oradan kovuyor.
Ama neden edemiyorlar diye işte belki
evet,
ona gelelim.
Neden edemiyorlar? Çünkü son 200 yılda Dünyadaki son 200 yılda bilim ve para genellikle bu Yahudi ailelerin veya o tip insanların etkisinde olduğu için sonuçta onlar farklı fikirlerde de olsa İsrail diye bir kendine ait bir devlet var. Ve bu devletin içerisinde de bir sürü gruplar var. Hı hı. Kendi akrabasından olan adam solcu bir Yahudi de olsa ki çok vardır solcu Yahudi. Bugün Avrupa'da, Amerika'da yürüyüş yapanlar içerisinde de çok fazla vardır.
Onlar protest oluyorlar daha ziyade.
Ya protest değil, mesele onlar insani bakıyor. Biz Allah'ın özel kulu değiliz, biz insanız diye
bakıyorlar.
İnsanız
diye bakıyorlar.
Şimdi öyle baktığımda zaten otomatik olarak işte 48'den beri yapılan pek çok şeyi siz bir katliam, işgal vesaire şu bu gibi görüyorsunuz.
Peki onların gördüğünü bütün dünya neden görmüyor? Veya görmek istemiyor.
Ben orada yine çuvaldız meselesi biraz kendimize batıyorum. Ya bu iş güç işi ve doğru yerde sesini yükseltme işi.
Evet.
Yani Müslüman dünya, Müslüman devletler, özellikle de Arap devletleri bu işi başaramıyorlar. Çünkü kendi işlerinde kavga ediyorlar.
Ama o da zaten Amerika'nın veya dış mihrakların bir oyunu, bir planı çerçevesinde.
Gelme oyuna, evet. Oyuna. Sana her oyun kuran oyuna geldiğinde ne olursun abicim sen? Kukla olursun. Sürülen bir toplum olursun.
Evet.
Yani sen kendi vatandaşınla, kendi coğrafyanda bulunan insanlarla fikren farklısın diye onun kanını dökmeye başladığında bunun sonu yok işte. Suriye ve Irak'taki kavga, biri Şii, biri Sünni, Kürt vesaire
tabii
diye
çok
birbirlerine, hatta kendi işlerinde
üzücü.
Sonra alt kırımları
tabii,
var.
Tabii.
Acımasızca birbirini öldürüyorsun.
Evet.
Adam söylüyor. Diyor ki ya diyor bize laf ediyorsunuz da diyor. Bir de diyor Müslümanların birbirlerine yaptıklarına bakın diyor. Ve bunu Arapça anlatıyor adam.
Evet.
Bir Yahudi. Şimdi
çok doğru bir tezi.
Müslüman
belki.
Olarak evet. Ben üzülüyorum ve utanıyorum.
Maalesef.
Yoksa halk hareketinin karşısında kimse durduramaz. Bu tarihi bir vaka. Bizim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkışına baktığımızda da bir halk hareketi.
Tabii.
Yani gönülleri kazanıyor, toplumları ikna ediyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş büyüyor. Ve engellenemez bir şekilde. Mücadele ederek büyüyor. Yani Cenab-ı Hak bir mucize olarak bir sabah kalktığında 1000 kişi, ertesi gün 3000 kişi, ertesi gün 10.000 kişi Müslüman da olabilirdi ama olmadı. Bir mücadele var. Şimdi gerçekten Yahudi toplumunda dünyanın azınlık oldukları için çok mücadeleci adamlar. Uyanık adamlar bir de. Hayatta kalma güdüleri çok güçlü. Hı hı. Zaten inançtan gelen bir şey var. Ben farklıyım var. Hı hı. İşte Allah'ın özel kulları fikri var. Bunu üst üste koyduğunda adam gece gündüz çalışıyor ve bir şeyleri başarıyor.
Evet. Başarması tabii çalışmasının bir semeresi diyelim de. Geçenlerde işte çok meşhur dünyanın en zengin bir şu anda sosyal medya platformu sahibinin daha önce Filistinlilerin lehine değil de en azından ya oradakilerde insan orada bir zulüm yapılıyor. Hatta işte bir tweet atılmıştı. Yahudiler şu anda antisemitizm diye dünyadaki bütün nefret odaklarını kendi üzerlerinden atmak için şu anda bütün dünyaya nefret kusuyorlar. Filistinleri şu anda antisemitizm diye öldürüyorlar demişti. O da aslında doğru düşündünüz diye yazmış, mesaj yazmış. Bunun üzerine bütün dünya ayağa kalktı. Yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı'ndan tuttu. Herkes ayağa kalktı. Sen nasıl antisemitizm yaparsın, böyle bir şey nasıl yaparsın diye. O da reklamlarınızı keseriz falan deyince o da işte ben reklamlarımın yarısını İsrail'e yarısını Filistin'e bağışlıyorum demişti. Ama böyle dedikten bir hafta sonra bir bakıyorsunuz aynı kişi İsrail'e gidiyor ve tamamen İsrail yanlısı söylemlerde bulunabiliyor. Yani bu bir hafta içerisinde nasıl bir güç ki bir insanın fikrini bu kadar çok çabuk şekilde değiştirebiliyor?
Şöyle iki yerden bakalım. Hı hı. Bir beyin fırtınası yapalım. İki yerden bakalım. Bir, Hamas'ın yaptığı eylemdeki sivillerin ölmesi.
Evet.
Yani şimdi burada bir şey var. Yani İşte Bay Allen bak böyle böyle bir mesele var. Bununla ilgili ne diyeceksin dediğinde orada evet bu geçmiş yılların oluşturduğu bir sürü şey söylenebilir. Hı. Ama Sat bu soruyu sorduğunda Elon Musk tabii ki bu yapılan katliamda terörizm şudur budur der. Hı hı. Ama onun esas kızdığı nokta İsrail'in sivil asker ayırmadan direkt oradaki habitasyonu, iskanı yok etmesi. İkincisi de sonuçta o da bir güç sahibi. Ve bu güç dengeleri içerisinde belli bir miktar tepki gösterse de belli bir yerden sonra o da bu tepkiyi dengelemek zorunda kalıyor. İsrail'e gitmesinin sebebi bu. Bu da şöyle bir şey var. Tabii dünyada böyle blok olarak İsrail'e teslim olmuştu. Mesela Afrika. Afrika'da çok güçlü bir anti-İsrail lobisi vardır. Başta Güney Afrika olmak üzere ama tabii dünyadaki güç dengelemesine vurduğunuzda bunların ağırlığı ne kadarlık bir
görüneni daha fazla, sanki destekleyenler daha fazlaymış gibi.
Gibi gözüküyor.
Ama
çünkü
o da
medya.
Dediğiniz gibi medya, güç.
Çünkü medya,
güç
yani. Sinema sektörü de ve medyada Yahudi ekipler çok etkili.
Evet.
Onlar bir yerde sizi baskılayabiliyorlar, bir yere doğru çekebiliyorlar.
Evet, gücü ve parayı ve bilimi elinde tutan
bu böyle bir şey.
Hakimiyetini kurar diyorsunuz.
Geçen evet. Çok önemli bir yazar İngiltere'de, Yahudi, kendisi anlatıyor. Diyor ki biz diyor, ben diyor Bağdat'ta diyor, zaten evde diyor, biz Arapça konuşuyorduk diyor. Ben diyor Bağdat'ta diyor, bir ayrımcılık yaşamadım diyor Arap arkadaşlarla. Benim yani Musevi Yahudi olduğumu kabullenmişlerdi. Mahalle olarak da diyor, yani aile olarak da diyor, hiçbir şey yaşamadık. Araplarla birlikte yaşadık biz diyor. İş nerede patladı diyor? 1948'den sonra diyor. 1948'den sonra ipler gelmeye başladı diyor. İsrail diyor, Arap Yahudilerin de diyor oraya davet edip gitmeye başlayınca diyor, artık diyor 1970'lere geldiğimizde diyor ciddi bir üzerimize doğru basınç gelmeye başladı diyor. Ama diyor İsrail kurulmasaydı diyor, ben diyor Bağdat'ta yaşayan
rahat bir şekilde
mutlu
devam,
bir aile
olarak devam edeceğim. Evet.
Ama şu an diyor oradan çıkıp mecburen batıya göç etmek zorunda kaldım diyor. Benzer hikaye çok.
Evet.
Tabii şöyle bir şey olmuş. Para pul işlerinden dolayı Yahudilere kızan, onların uyanıklık meselelerinden dolayı onlardan şikayet eden veya orada bir kavga gürültü çıkma durumları da Müslüman topluluklarda da olmuştur.
Evet.
Çünkü para yönetince bu tefe vesaire işlerini, bugün factoring dedikleri iş, İşte eskiden tefe. Yani şöyle tefe, mal satıyor, ödeyemeyince tamam ödeme diyor ama sana diyor faiz işletiyorum diyor. İki kazanç var. Bir mal satarak malın bedeli var. İki malı ödeyemediği için faizden oluşan bir kazanç var.
Evet.
Biri bu işi yapmışlar. İkincisi de bildiğin para satmışlar.
Evet.
Hristiyanlarda da bu caiz olmadı. Müslümanlar caiz olmadığı için almış yürümüşler.
Evet. Günümüzdeki belki güçlerinin işte bu kadar baskın olmanın nedenini de böyle açıklamış oldunuz. Programın sonuna geldik. Aslında dediğiniz gibi belki bu iki programdan öncesini diyorum. Birçoklarımızın kafasında Siyonizmle alakalı, Yahudilikle alakalı ve Yahudilerin alt gruplarıyla alakalı birçok kafa karışıklığı vardı.
Yani ben farklı kaynaklardan güzel videolar var, kitaplar var, okumanı tavsiye ediyorum. Herkese.
İncelemeler, evet.
Çok zor bir şey değil ya. İndirin, yolda dinleyin, bir yerde dinleyin ama farklı kaynaklarda. Yani farklı kimselerden.
Evet.
Şimdi antisemitik birinden dinlerseniz farklı.
Evet.
Semitik birinden dinlerseniz farklı. Çünkü herkesin gerekçesi var.
Tabii.
Herkes bir hikaye anlatıyor ama farklı görüştekilerden konuyu dinlediğinizde veya okuduğunuzda kafanızda oturuyor. Çünkü o ortalamaya oturtabiliyorsun.
Eyvallah. Ya da kültürden irfanayı takip etsinler, siz dinlesinler. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
aslında
ederiz.
Yani bir Nijerya yolculuğunuz oldu. Belki bir sonraki programda belki Afrika'daki belki kültür, medeniyet ve irfan izlerine değinmek ve oradaki izlenimleri de almak istemiştim ama bir sonraki programa kaldı. Onu sonraki programda atmış olalım inşallah. O yolculuktan da bence güzel izlenimler mutlaka vardır.
Ben sadece bir cümle söyleyeyim. Evet. Nijerya biliyorsun OPEC üyesi. Yani dünyadaki petrolü yöneten sistemdeki devletlerden bir tanesi. Ancak rafineriyi daha yeni bitiriyor. Yani yıllarca, çok uzun yıllar sadece ham petrol olarak sattı. Ham petrol sattığında hem ucuz gidiyor,
evet,
hem de petrolün türevinden ekstra kazançlar elde edecekler. Onu elde edemiyorlar.
Evet.
Yani
neden?
Şöyle efendim, ham petrolü sattı. Başka yerde mazot ve benzin satın aldı.
Bu neden ama işte bunun nedenlerine değinmiş olalım o zaman bir sonraki programda.
Evet. İşte sonra Afrika geri kaldı oluyor. Evet. Veya falan yer geri kaldı oluyor. Zaten evet. Afrika değil. Yani işte Yahudilerin kazandığı yer burası. Adam uğraşıyor, didiniyor bir şekilde o rafineri yapıyor.
Eyvallah. Peki çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Yahudilik, Siyonizm, Antisemitizm konularına değinmiş olduk. Bir sonraki programda Afrika gerçeğine değinmiş olacağız. Yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla belki dünyanın en zengin kaynaklarına sahip olan bir bölge ama o madenleri, o kaynakları yeterince kullanamayan bir bölge. Nedenlerini Abdurrahman Topbaş Bey'in gözünden izlenimlerimizi almış olacağız. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.